yorumunu yapmakta olduğumuz Yasanın Tekrarı kitabı 31. bölüme geldi. Konu Musa'nın son öğütleridir. Şimdi yasa kitabının son kesimine gelmiş bulunuyoruz. Bu kesimde Musa peygamber için bir ağıt yakılıyor. Ağıt kısmı 31. bölümden başlayarak 34. bölümün sonuna kadar devam eder. Musa'nın bu kitapta kaydedilmiş olan ve İsrailoğullarına verdiği 5. söylev ile başlar. Musa'nın yaşamının sonuna geliyoruz. Yaratılış kitabından başlayarak buraya kadar okuduğumuz her şey Musa tarafından kaleme alınmıştır. Yazılanların çoğu Musa hakkındaydı. Mısır'dan çıktıkları andan beri Musa İsrailoğullarının tarihinde çok önemli bir rol oynadı. 40 yıl İsrail ile yakından ilgilendi ve 120 yıllık hayatının bir hatırasını yazılı olarak bizlere bıraktı. Şimdi Musa peygamber ölüme gitmeye hazırlanıyor. Musa'nın öğütleri. Musa İsraillilere şöyle dedi. 120 yaşındayım. Bundan böyle size önderlik edemem. Üstelik Rab bana Şeria ırmağının karşı yakasına geçemeyeceksin dedi diyor. Yasanın Tekrarı 31.1 ve 2. ayetlerde. Musa'nın kendi şahsı hakkında konuştuğu iki söz vardır. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Musa'nın yaşına gelmesek bile hepimiz herhangi bir hastalık ya da kaza sonucunda ölmezsek eninde sonunda yaşlanacağız. Böyle ileri yaşa eriştiğimizde Rabbin hizmetinde eskisi kadar enerji dolu olamayız. Zaten Musa İsrail oğullarını vaat edilen topraklara götüremeyecekti. Tanrı ona bunu söylemişti. Şeria ırmağının ötesine geçip vaat edilen ülkeye girebilmeleri için Rab onlara yeni bir önder verecekti. Musa'nın liderlik günleri sayılıydı. Tanrınız Rab önünüzden geçecek. Bu ulusları önünüzden yok edecek. Ülkelerini mülk edineceksiniz. Rabbin sözü uyarınca Yeşu size önderlik edecek diyor 3. ayette. Bakın Yeşu'yu seçen Musa değildi. Musa'nın ardından İsrail'e liderlik edebilecek en uygun kişi olarak Tanrı onu seçti. İnanıyorum ki seçim Musa'ya kalmış olsaydı belki de Yeşu'yu seçmezdi. Aslında karakter yapısına baktığımızda Kalev Yeşu'dan daha parlak ve ateşli bir karaktere sahipti. Belki de Musa onu seçerdi. Ya da Musa kendi ailesinden birini seçebilirdi. Musa Firavun'un sarayında yetişmişti ve Firavunlar böyle yaparlardı. Nasıl olsa Musa'nın da insani yönü ruhsallığından daha ağır basardı. Bilmiyoruz. Ama Tanrı en uygun ve doğru seçimi yapabildiği için Yeşu'yu en iyi lider olarak seçtiğinden emin olabiliriz. Musa'nın ailesi içinden Harun'a baktığımızda halkın putperestliğe dönmesine kolayca izin vermişti. Herhalde Musa da bunları düşünmüş olmalıydı ama iyi ki seçimi Tanrı yaptı. Böylece İsrailoğullarını Şeria ırmağının ötesine geçirmek için Tanrı lider olarak Yeşu'yu seçti. Artık Musa baş rolü oynamıyor. Burada bizim için büyük bir ders vardır değerli dostum. Hiçbirimiz Tanrı'nın sonsuz tasarılarında çok önemli bir rol oynayamayız. Bazen Tanrı bizsiz iş yapamayacakmış gibi düşünmezsek bile bu şekilde davranabiliriz. Tanrı her insanı zamanına göre kullanır ama o kişi için hizmet zamanı sona erince Tanrı'nın hizmeti sona ermez, devam eder. Seni artık kullanmayacak diye Rabbin işi bitmiştir diyemeyiz. Başkalarını kullanacaktır Tanrı. Hatırlıyorum, oldukça yaşlanmış bir ruhsal çoban bir kez bana şöyle dedi. Bir türlü Rabbin işini bırakıp emekliye ayrılamıyorum. Çünkü bu işin bensiz yürüyemeyeceğini düşünüyorum. Bunu bana söyledikten sonra Rabbin hizmetinde öldü. O zaman ne oldu? Rabbin hizmeti de onunla birlikte öldü mü? Hayır. Değerli dostum, ruhsal hizmet devam etti. Bazen Rabbin işinde bizsiz iş yapılamayacağını düşünebiliriz ama kendimizi aldatırız. Bizim bir yana çekilme zamanımız gelince Rab bir başkasını hazırlamıştır bile. Ona fırsat verilsin. İşte bu kocaman insana, Musa'ya bile şimdi bir kenara çekilme sinyali gelmiştir. Şimdi Musa'nın verdiği öğüde dönelim. Bakın ne diyor? Güçlü ve yürekli olun. Onlardan korkmayın, yılmayın. Çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız Rab'dir. O sizi terk etmeyecek, yüzüstü bırakmayacaktır. 6. ayet. Ülkede bulunan düşmandan korkmamalar için Musa onları teşvik ediyor. Belki fark ettiniz, Musa bu yeni kuşağa defalarca bu konuda teşvik sözü veriyor. Vaat edilen topraklara girmeleri gerektiğini söylüyor onlara. Musa, Kadeş Barnea olayının tecrübesini hiç unutmayacaktı. Bir önceki kuşağın korkuya kapılıp kalleşlik ederek nasıl geri döndüğünü hala hatırlıyordu. Unutamazdı ki. Belki de bu nedenle Musa bu yeni kuşağı ülkeye girmeleri için defalarca teşvik ediyor. Onlara diyor ki korkmayın çünkü Rab sizlerle birlikte ülkeye girecektir. Sonra Musa Yeşu'yu çağırıp bütün İsraillilerin gözü önünde ona şöyle dedi. Güçlü ve yürekli ol çünkü Rabbin atalarını ant içerek söz verdiği ülkeye bu halkla birlikte sen gideceksin. Ülkeyi miras olarak onlara sen vereceksin. 7. ayet. Musa'nın bu şekilde herkesin gözü önünde Yeşu'ya görev verildiğini duyurması iyi bir şeydi. Yeşu'yu teşvik etmekle aynı zamanda halkı da teşvik etmiş oluyordu. Teşvik sözü devam ediyor. Rabbin kendisi sana öncülük edecek. Seninle birlikte olacak. Seni terk etmeyecek. Seni yüzüstü bırakmayacak. Korkma, yılma. 8. ayet. Yeşaya peygamber de Yeşaya 6. bölümde şu dersi öğretmişti. Kral Uzziya'nın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rabbi gördüm. Tahta oturuyordu, giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu. Zavallı Yeşaya, Uzziya iyi bir kraldı. Şimdi onun ölümünden sonra ne olacağı belli değildi. Yeşaya belki de kötü bir kralın tahta geçeceğini sanmıştı. Bu şekilde İsrail ulusunun daha kötü günlere tanık olacağını düşünmüş olabilirdi. Ama tapınağa girdiği zaman orada ne buldu? Baktı ki tahta oturan ne Uzziya ne de başka bir kraldı. Taht üzerinde oturan ve hüküm süren Rabbin kendisiydi. O hala yaşıyordu, ölmemişti. Hasta bile olmamıştı. Yeşaya tapınakta Uzziya'nın ölmüş olduğunu öğrendi ama Tanrı hala yaşıyordu ve tüm denetim onun elindeydi. Musa bu yasayı yazıp Rabbin antlaşma sandığını taşıyan Levili kahinlere ve bütün İsrail ileri gelenlerine verdi diyor 9. ayet. Yasa kitabına nasıl başladığımızı hatırlıyor musunuz? Musa'nın konuştuğu sözler şunlardır. Bu kitapta Musa'nın verdiği 8 söylev vardır. Yani sözlü konuşmaları 8 defa kaydedildi. Musa bu yasa kitabını kaleme aldı. Bir yorumcu bu kitabı Musa'nın yazmış olduğunu kabul etmek istemiyor. Bu yorumcuyu savunanlara göre Musa'nın 5 kitabı yani Yaratılış, Çıkış, Leviler, Sayım ve Yasa kitapları İsa'dan önce 400 yıllarında tarihi bir eser olarak kaleme alınmış. Bu sav neye dayanıyor biliyor musunuz? Musa'nın zamanında yazı daha icat edilmemiş diyorlar. Tabii ki arkeologların elde ettikleri yeni bulgulara göre Musa'nın zamanından önce bile yazı var olduğunu biliyoruz. Bu yeni buluşlar Graf Wellhausen teorisini kolayca çürüttüğü halde bazıları halen bu 5 kitabın Musa tarafından yazılmadığını iddia ediyorlar. Ama hangi gerekçeye dayanarak sav yürüttüklerini bilmiyorlar. Özellikle liberal kiliselerde yani Tanrı'nın sözünü %100 Tanrı sözü olarak görmeyen kiliselerde bu teori halen öğretiliyor. Neden? Çünkü İsrail ulusu hakkında Rabbin verdiği peygamberlik sözleri o kadar dakik bir şekilde gerçekleşti ki bunun olanaksız olduğunu düşünüp insan mantığını okşayan bu teoriye yapıştılar. Şimdi duruma bakalım. İkinci kuşak ülkeye girmeye hazır. Bu noktada bile onların ileride herhangi bir başarısızlığa uğrama şansı olsaydı belki de düşünecektiniz ki Rab onları bu durumda ülkeye sokmazdı ama böyle olmadı. Rab onların ileride düşeceklerini günah işleyeceklerini, Rabbe sırt çevireceklerini biliyordu. Hatta burada Musa'nın ağzıyla onlara ne olacağını açıklıyor. Tanrı bizim yapımızı, insan tabiatını çok iyi bilir. Senin karakter yapını bildiği kadar benimkini de bilir. Değerli dostum, sen ve ben 2-3 dakika sonra olası bir durumda Rabbe sırt çevirebiliriz. Bakarsınız bir olay olur ve bundan dolayı Rabbi izlemez oluruz. Yapımız böyledir. Rab bizi elimizden tutmasaydı hemen düşerdik. Rab Musa'ya ölümüne az kaldı dedi. Yeşu'yu çağır. Ona buyruklarımı bildirmem için buluşma çadırında hazır olun. Böylece Musa ile Yeşu gidip buluşma çadırında beklediler. Sonra Rab çadırda sütunu andıran bir bulut içinde göründü. Bulut çadırın kapısı üzerinde durdu. Rab Musa'ya şöyle seslendi. Yakında ölüp atalarına kavuşacaksın. Bu halk da gideceği ülkenin ilahlarına bağlanıp bana hainlik edecek. Beni bırakacak. Kendileriyle yaptığım antlaşmayı bozacaklar. O gün onlara öfkeleneceğim, onları terk edeceğim. Yüzümü onlardan çevireceğim, başkalarına yem olacaklar. Başlarına sayısız kötülükler, sıkıntılar gelecek. O gün Tanrımız bizimle olmadığı için bu kötülükler başımıza geldi diyecekler. Yasanın tekrarı 31-14-17 ayetler arası. Kardeşim, biliyorum günümüzde insanlar var ki günaha düşmeyeceklerini sanırlar ve bu konuda öğretiler bile verirler. Biz Rabbin kilisesiyiz ve İsrailoğulları gibi dik kafalı değiliz diyorlar. Rab İsa Mesih'in kilise hakkında ne dediğini biliyor musunuz? İnsanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı? İman nedir? Tanrı'nın insanlığı açıkladığı tam gerçektir. Rabbim bu sorusunu ancak hayır diye yanıtlayabiliriz. İnsanoğlu yeryüzüne geldiğinde iman bulmayacaktır. Hatta orijinal Grekçe'ye bakarsak göreceğiz ki soru o şekilde sunuluyor ki buna ancak hayır diye cevap verilebilir. Yeni antlaşmada kilisede büyük bir sapıncın gelişeceği yazılıdır. Yani İsrail ulusunun ileride Rabbe sırt çevireceği önceden bildirildiği gibi kilise içinde de birçoklarının Rab'den uzaklaşacakları önceden bildirildi. Bugünleri şimdi yaşamaktayız. Önceleri Rab'be sadık, onun sözüne sadık kiliselere baktım ve zaman içerisinde Rab'den soğuduklarını gördüm. Neden? Çünkü ağırlığı Rab'bin sözüne değil de tecrübelere ve köpüklü tapınma şekillerine verdiler. Evet, bu türden tapınmalara köpüklü tapınma diyorum. Zamanla bu kiliseler gerçek imandan ayrıldılar. Yalnız kiliselerde değil, kişilerde de aynı şeyi gördüm. Bir zamanlar imanda sağlam olduğunu sandığım bazı kişiler, zamanla Rab'den ve onunla ilgili şeylerden soğuyup gittiler. Şimdi kalkıp da bana, ben asla bu hataya düşmem, Rab'bi terk etmem diye böbürlenmeyin. Sen de düşebilirsin kardeşim, ben de düşebilirim. Bu kötü günlerde her şeyden fazla dua ettiğim bir şey var. Rabbim beni kendine yakın tut. Şimdi kendiniz için şu ezgiyi yazın ve İsraillere öğretin. Onu okusunlar diyor Musa peygamber. Öyle ki bu ezgi İsraillilere karşı benim tanığım olsun. Onları atalarına ant içerek söz verdiğim süt ve bal akan ülkeye getirdiğimde yiyip doyacaklar. Semirince başka ilahlara yönelip onlara tapacaklar. Beni tepecek, antlaşmamı bozacaklar. Başlarına sayısız kötülükler, sıkıntılar geldiğinde bu ezgi onlara karşı tanıklık edecek. Çünkü çocukları bu ezgiyi unutmayacak. Ant içerek söz verdiğim ülkeye onları getirmeden önce neler tasarladıklarını biliyorum diyor Yasanın tekrarı 31-19-21 ayetlerde. Dostum, müzik çok önemli bir şeydir. Biri, müzik canın gıdası ise çal üstad, çal doyayım demişti. Başka birisi müzik konusunda şöyle dedi. Bana bir ulusun müziğini yazma görevini ver de yasalarını kim isterse yazsın. Kabul etmeliyiz ki her birimiz müzikten etkileniriz. Kilise içinde de müziğin büyük bir önemi vardır ama bazı kiliselerde müzik o kadar kötü ki gerçekten insanın midesini bulandırır. Kiliseye girdiğin zaman tam emin olamıyorsan acaba kilise mi yoksa disko mu demek geliyor insanın içerisinden. Bildiğim bir şey var. Kilise içindeki müzik bir anlam ifade etmeli. İnsanları Rab-i Samesi'ye daha da yaklaştırmalıdır. Bazı kiliselerde genç kuşağa hitap etmeliyiz sloganı altında akla gelmeyen bir nota kalabalığı duyulur. Eminim ki bu modern müzik ile genç kuşağa ulaşılır ama ne şekilde? Uyuşturucu da gençlere ulaşır. Punk müzik de gençlere ulaşır. Hatta kulak zarını bile delip geçer. Önemli olan nedir? Müzik insanlara İsa Mesih için ulaşabilir mi? Bir sonraki bölümde Musa'nın ezgisini okuyacağız. Bu müzik ilginç olarak tam rock müziğidir. Sizinle şaka etmiyorum. Gerçekten rock. İngilizce'de rock kaya anlamına gelir. Musa'nın ezgisi hep kaya hakkındadır. Rabbimiz İsa Mesih hakkında. İşte Musa İsrailoğullarına böyle ezgiler öğretti. Eminim ki bugün yine aynı çeşit müziğe ihtiyacımız vardır. Kaya olan müziğe. Bizi o kayaya getiren müziğe ihtiyacımız vardır. Kayamız, Tanrı'ya yücelik verin. İşleri tam, her şey de doğrudur. Haksızlıktan uzak, sevecen bir Tanrı. İyidir, sadıktır, o merhametlidir. Musa, yasanın sözlerini eksiksiz olarak kitaba yazmayı bitirince, Rabbin antlaşma sandığını taşıyan Levillere şu buyruğu verdi. Bu yasa kitabını alın, Tanrınız Rabbin antlaşma sandığının yanına koyun. Orada size karşı bir tanık olarak kalsın. Yasanın tekrarı 31, 24, 26 ayetler arası. Bizim anlayışımızda kitap iki kapak arasına sıkıştırılmış sayfalardan ibarettir. Ama Musa'nın zamanında böyle değildi. Tomarlar üzerine ya da deri parçaları üzerine yazılırdı. Hatta diyebiliriz ki taş üzerine bile yazılmış olabilirdi. Ancak Musa'nın gününde tomarlar üzerine yazılırdı. Bu kesim Musa'ya bir ağıt niteliğinde yazılmıştır. Musa şimdi İsrail ulusuna son bir rapor hazırlıyor. Eskiden Yakup tüm çocuklarını ve torunlarını çevresine toplayıp onlara son öğütlerini verdiği gibi Musa peygamber de tüm oymakları bir araya toplayıp onlara öğüt veriyor. Yakup'un çevresinde 12 oğlu vardı. Şimdi Musa'nın çevresinde 12 oymak boy vardı. Artık geniş bir aile olmaktan çıkıp büyük bir ulus olmuşlardı. Musa onları yanına çağırıyor. Çünkü sizin baş kaldıran dik başlı kişiler olduğunuzu biliyorum. Bugün ben sağken, aranızdayken bile Rab'be karşı geliyorsunuz. Ölümümden sonra daha ne kadar çok baş kaldıracaksınız? Oymaklarınızın bütün ileri gelenlerini, görevlilerinizi bana getirin. Bu sözleri onlara duyuracağım. Yeri göğü onlara karşı tanık tutacağım. Ölümümden sonra büsbütün yozlaşacağınızı, size buyurduğum yoldan sapacağınızı biliyorum. Son günlerde kötülüklerle karşılaşacaksınız. Çünkü Rabbin gözünde kötü olanı yapacak ve yaptıklarınızla Rabbi öfkelendireceksiniz. Musa şu ezginin sözlerini eksiksiz olarak bütün İsrail topluluğuna okudu diyor yasanın tekrarı 31, 27, 30 ayetler arasında. Değerli dostum, size şunu söylemek istiyorum. Günümüzden yaklaşık 3500 yıl önce Musa'nın dile getirdiği bu söz bugün tamı tamına gerçekleşti. Yalnız İsrail oğulları ile ilgili bir söz değildir bu. Tüm insanlık ailesini de içine alır. Çünkü Rabbin de dediği gibi insan Tanrı'dan uzak kaldıkça tümüyle yozlaşacaktır. Şöyle çevremize bir baksak yeter. Musa'nın sözleri doğrudur. Çevremiz kötülüklerle doludur.